Ayrım 19, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 181. Ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. O şeyi buraya nasıl getirmişti? Niye böyle dramatik bir numara sergileme ihtiyacı duymuştu? Daha da önemlisi, acaba Amerika'daki en az şiddet uygulayan ailenin donu tamamen çılgınlık sayılacak bir şey mi önermekteydi? Neri kapıyı araladı, Michael başını salladı. Neri de başını sallayıp kapıyı kapattı. Donlar birbirleriyle bakıştılar, sonra yeniden satıra baktılar. Giderek tüm gözler Michael Corleone'ye döndü. Michael ayağa kalktı, şu anda Fredo'yu düşünmemeyi istiyordu. Gözlerini o satırdan da alabilmek istiyordu. Boş bardağını gösteren bir hareket yaptı. Tom hemen bardağı su doldurdu. Babası gibi Michael da ayağa kalktıktan sonra konuşmaya başlayana kadar epeyce beklemek adetindeydi. Ancak bu sefer her ne kadar yüzünde ifadesiz bir maske olsa da söylenecek doğru şeyi bulmaya çalışıyordu. Uzanıp bardağını aldı, bir yudum su içti ve trajik bir hayal kırıklığı ifadesiyle kafasını salladı. Don Tramonte diye söze başladı. Sevgili dostum, sana ve örgütüne saygım sonsuz olmakla beraber teklif ettiğin şeyin vahşet olduğunu söylersem bu salondaki herkesin düşüncesini dile getirmiş olacağıma inanıyorum. Kızgın olmanı, sinirli olmanı anlıyorum ve bu meselede hepimiz seni anlıyoruz. Ama sen de mutlaka anlamalısın ki önerdiğin şey bizi mahveder. Sana ya da başkalarına hatırlatmama gerek yok. Bu bünyeden izin almadan sıradan bir polisi öldürmek bile kesinlikle yasaktır. Bunlar yetkililerin çözene kadar durup dinlenmediği suçlardır. Biz de olayın sorumlusunu koruyamayız. Yine de sen... Tramonte, saçma diye ayağa fırladı. Satır da titremişti o fırlayınca. Ben de bütün saygımla belirtmek istiyorum ki dostum, izin filan almadan sen bizzat bir polis öldürdün. Paoli Fortunato koca kafasını kaldırıp otur yerine dedi. Ne dediğini bilmiyorsun. Michael'ın bu salonda kendisini savunmasını bekleyeceği son kişi Barzini ailesinin patronuydu. Bu da Tramonte'nin çizgiyi ne kadar aşmış olduğunun güzel bir göstergesiydi. İzin isteyebilir miyim Don Corleone? Michael yerine otururken kolunu Don Fortunato'ya doğru kaldırdı. Tramonte de oturmuştu. Fortunato yerinden kalkmadı. Hiç kuşkusuz ayakta durmak için harcayacağı çaba soluğunu kesecekti. Tramonte'ye bile fazla yüksek gelecek bir ses tonuyla ''Eskiden'' dedi. ''Bundan aşağı yukarı 20 yıl önce Mike bir sivildi değil mi? Bizim işlerimizle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu.'' Harvard mı ne, öyle bir yerde okuyan bir öğrenciydi sadece. Dartmouth'tu ama düzeltmeye gerek yoktu. Fortunato peçetesiyle çenesini sildi. Senin anlattıkların başka bir adamın itiraflarına dayanıyor, öyle değil mi Don Tramonte? Söylediğin gibi olmuş olsa bile bu babasına yapılan saldırının cezasını vermek içindir. Ve böyle şeyler, yani herhangi bir ailenin patronunun öldürülmesi, öncelikle bu bünyeden onay alınmadıkça asla olmaması gereken şeylerdir. Bahsettiğin durum bu değil miydi? O tür bir şey asla onaylanmadı, inan bana. Herkes inandı çünkü vur emrini verenler Barzini'lerdi. O sırada olan, eğer senin dediğin gibi olduysa Vito Corleone'yi öldürmeye çalışan iki adamın kendi oğlu tarafından öldürülmesiydi diyelim. Adamlardan biri namussuz bir polis yüzbaşısı, öteki de aşağılık bir uyuşturucu kaçakçısıydı. Şimdi eğer bu kaza olmuşsa hem anlaşılabilir bir şeydir, hem de daha önemlisi kişiseldir, yani bizi ilgilendirmez. Fortunato gülümsedi. Şeytanın kendisi bile böyle bir kötü niyet karşısında ne yapacağını şaşırırdı. O yüzden benim tavsiyem dostum, belki ağzından çıkanlara biraz dikkat etsen iyi olur, tamam mı? Teşekkür ederim sana. Fortunato peçetesini buruşturup kenara attı. Carlo Tramonte kardeşine döndü. Aralarında fısıldaştılar. Konuşmanın çoğunu Carlo yapmıştı. Tekrar komisyona dönmeden önce epeyce bekledi. Döndüğünde pek yüzlerine bakmadı. Başını öne eğdi ve salladı. Onun bu açık tavizinden bir saniye sonra uzaktan top gürlemesi gibi sesler gelmeye başladı. Michael baş parmağıyla belli belirsiz Red Hook tarafını gösterip ''Havai fişekler'' dedi, başını öne eğdi. ''Özür dilerim.'' ''Havai fişek mi?'' Carlo Tramonte dağılmış görünüyordu. Don Altobello, evet havai fişekler dedi dışarıda. Michael East River kıyısında havai fişek gösterisi yapılıyor diye açıkladı. Kolomb gününü kutlamak için. Tramonti Cenovalıların esnaf zihniyeti atalarını sövüyormuş gibi bir şeyler mırıldandı. Sonra da bu fırsattan ve gösterdikleri sabırdan ötürü komisyona teşekkür etti. Fakat mesele tıpkı satır gibi kaçınılmaz olarak masada kalmıştı. Ve Carlo Tramonti'nin fanatik ve mantıksız çözümü dışında tartışılacak çok şey vardı. Havai fişekler patlamaya devam ederken donlar herkesin IRS yani maliye tarafından denetlendiğini öğrendiler. Bütün ülkede bu konuyla ilgili hapis cezalarının süresi önemli ölçüde uzatılmıştı. Carlo Tramonti'nin sınır dışı edilmesinin ardından birkaç kişi daha titizlikle incelenmiş, neredeyse her aile bu yolla bir iki adamını kaybetmişti. Başka meseleler de vardı. Bir şey yapılmadığı takdirde durumun daha da beter hale geleceği konusunda herkes hemfikirdi. Michael Corleone ve Tom Hagen sabırla dinlediler. Ortaya konan düşüncelerin çoğuna kesinlikle onlar da katılıyordu. Corleone'lerin şeye verdiği desteğin sebebi sadakatten bir parça öteydi. Babalarının Mickey Shay ile iş yapmaktan hoşlanmasına dayanıyordu. Ama daha da önemlisi belirli yerlere ulaşabilmek ve Michael açısından da meşruiyet kazanmaktı. Başka sebepler de vardı. Örneğin Jimmy Shay Küba konusunda yönetimdeki herkesten daha yırtıcıydı. Michael uzun vadede menfaatlerinin şeyi yerinde tutmaya ve Danny'nin aşırılıklarıyla mücadele etmenin bir yolunu bulmaya bağlı olduğuna inanmayı sürdürüyordu. Küba'daki suikast girişimleri bu salondakilerin bazıları tarafından hala bilinmiyordu. Belki bir söylenti duymuşlardı ama hepsi o kadardı. Michael'la Tom Hagen o kartı uzun süre önce oynanamaz diyerek kenara kaldırmışlardı. Fakat ellerinde daha iyi bir kart vardı. Şey biraderlerin ikisi de beyinsizdi. Johnny Fontaine pek de uzak sayılmayacak bir geçmişte pezevenk olarak hizmet veriyordu onlara. Şeylere kadın özellikle de yıldız adayları ayarlamanın belli bir değeri vardı ve aslında Corleone'ler Hollywood'daki varlıklarını sessizce ama önemli ölçüde arttırmaktaydılar. Şey kardeşler bazı insanlardan kendilerini diledikleri ölçüde uzak tutabilirlerdi ama kendi sadakatsiz çüklerinden kopmalarına imkan yoktu. Yine de tartışmalar sürerken Michael Tramonti'nin başkanı öldürme konusundaki kaçıkçı arzusunun Corleone'leri dayanılmaz bir pozisyona soktuğunu fark etmişti. Komisyon tabii ki Tramonti'nin teklifini onaylamayacaktı ama Tramonti bunda ısrar eder ve hatta gerçekleştirmeye kalkarsa buradaki herkes birer aksesuar olmuş demekti. Belki de Tramonti sahiden ikna olmuş ya da yatışmıştı. Fakat eski Sicilya adetlerine bu kadar yatkın kafaları tanıyan Michael iyimser değildi. Komisyon Tramonti'yi azarlasa bile ne olacaktı ki? Michael'ın Tramonti'leri izleyecek, işi başkalarına verip izlerini örtbas etmediklerinden emin olacak kaynakları yoktu. Tramonti'yi öldürmek de yasaktı ve söndürdüğünden fazla yangın çıkarırdı. Şeyleri uyarmak da bir seçenekti ama başka bir donun güvenine hem de komisyon toplantısında söylediği şeylere ihanet etmek olacak iş değildi. Gerçek çözüm şeyleri köpeklerini geri çağırmaya, Michael Corleone'nin geleneğinden gelen insanlar üzerindeki eziyete bir son vermeye nasıl ikna edeceklerini bulmaktı. Bu iş için Corleone'lerin şey kardeşlere sürdüğü çamur doğru cephane olurdu ama Michael bunu nasıl ateşleyebilirdi? Basına sızdırmak doğru oyun olmazdı. İş olayın basına sızma ihtimali üzerinden halledilmeliydi. Hükümet de böyle oynuyordu. Kimse nükleer savaş istemiyordu. Ama bu olasılığı hazırda tutamayan bir ulus, taşlarla sivri sopalarla silahlanmış sayılıyordu. Michael skandal istemiyordu. Skandal korkusunun meyvelerini toplamak istiyordu. Bunu yapmak için başkanın güvendiği ve görüşeceği bir ajan bulması lazımdı. Bu işi çözecek anahtar olamasa bile o kişi sadakatle ve ustalıkla başkana Corleone'lerin neler bildiğini ve o bilgiyle ne yapmak niyetinde olduklarını anlatabilmeliydi. Kim yapabilirdi bunu? Aklından birkaç olasılık geçiyordu ama hiçbiri ideal kişi değildi. Ama biri olmalıydı, her zaman biri olurdu. Michael'ın düşünecek zamana ihtiyacı vardı. Bunu bugün çözecek değil ama çözecekti ve yakında çözecekti. Tramonti'nin beyanatı bu işin gelecek yılki seçimlere kadar bekleyemeyebileceğini göstermişti. Yine de Michael devam etmeye ve provasını yaptığı konuşmasını biraz değiştirerek sunmaya karar verdi. Konuşmak üzere ayağa kalktığında havai fişek gösterisinin de büyük finali başladı. Çekili perdelerin arasından ışıklar parlayıp söndü. Bu durum adamlardan bazılarının iyi niyetli gülüşmelerine ve Michael'ın da zamanlamayı bilerek yapmadığını ifade edecek şekilde omuz silkmesine yol açtı. Michael bağırarak başkan ve kardeşi diye başladı. Kitleleri etkileme yeteneğine sahip adamlar. Onlar lider. Aslında itiraf etmek gerekirse bizim hoşumuza gitmeyecek kadar iyi liderler de olabilirlerdi. Fakat aynı zamanda ikisi de politikacı. O yüzden bizim de saflık etmemize gerek yok. Bütün politikacılar gibi her şeyden çok istedikleri tek bir şey var. Hagen kimsenin duymayacağı bir sesle karı düzmek diye mırıldandı. Yeniden seçilmek dedi Michael. Şeyler gelecek seçimde de seçilmek istiyor. Şu anda bizlere yaptıkları yeniden seçilebilmek için ve bunu bizim desteğimiz olmadan yapabilmek için. Şeyler aptal adamlar değiller. Onları besleyen eli ısırdıklarının farkındalar. Hiç kuşku yok ki bizim elimizi ısırdıkları zaman milyonlarca başka el tarafından alkışlanacakları sonucuna varmışlardır. Ve sonra da o milyonlarca el başkanı yeniden seçmiş olacak. Carlo Tramonti kaşları çatılı vaziyette kasap satırına bakmaya başladı. Birleşik Devletler Başsavcısı hayatımıza kasteden bir savaş açtı dedi Michael. Geçmişte biz de birbirimize savaş ilan etmiştik. Yine de bunun gibi salonlarda bir araya gelmeyi ve şu an burada bulunanların büyük çabalarıyla barış sağlamayı becerdik. Farklılıklarımızı, aykırılıklarımızı geçmişte bıraktık. Eski düşmanlar şimdi bu masada dost olarak oturuyor. Eğer bir zamanlar bazılarımızın dostu olan başkan ve kardeşi şimdi bize karşı savaş ilan etmek istiyorsa etsinler bakalım. Ama biz sağduyuyu elden bırakmayalım, geleneğimizden ayrılmayalım. Savaş ne yazık ki o geleneğin bir parçasıdır, çok da iyi bildiğimiz bir şeydir. Çabucak Carlo Tramonti'ye göz attı. O ne kendisi gibi gerçek bir savaşta sınanmıştı, ne de öteki donların çoğu gibi kuşatma altında kalıp çarpışarak kurtulmayı başarmıştı. New Orleans donu elini kulağına götürdü ama kafasını kaldırıp bakmadı. Biz savaşta becerikli adamlarız dedi Michael ve bilge bir adamın bir zamanlar dediği gibi 100 savaşta 100 zafer kazanmak düşmanınıza savaşmadan boyun eğdirmekten daha az beceri gerektirir. Bizde bu beceri kesinlikle var. Don Tramonti'nin önerisinin işe yarar mı yoksa bizi perişan mı eder o tartışılır. Fakat bizler harekete geçmeyi tartışmaya tercih eden insanlarız. O zaman harekete geçelim. Fakat bunu öyle bir yolla yapalım ki bir karşı saldırı tehdidiyle yüz yüze gelmeyelim. Sistemi kendisine karşı kullanalım. Bu bizim sistemimiz değil ama sistem üzerinde bu işi halledecek kadar kontrolümüz var. Başkanın partisinde dostlarımız var. Öncelikler konusunda onun başına dert açabilecek insanlar bunlar. Öteki partilerde de dostlarımız var. Rakiplerine sorun çıkaracak ve yine bizim dostumuz olarak kalacak kişiler. Başkanlık seçimi ulusal bir seçim değildir unutmayın. Eyalet eyalet kazanılır. Bu salonda düzinelerce önemli eyalet görevlisinden iyilik isteyemeyecek adam yok. Yine bu salonda dejenere bir kumarbaz veya birinizin kancasına takılmış biri bile olsa herhangi bir gazete, radyo veya televizyondan birilerine ulaşamayacak kimse de yok. Bir rakibi savaşmadan boyun eğdirmenin şurada burada bir borcu silmekten daha kolay yolu var mı? Ve bir şey daha var. Ortaya salıvereceğimiz en önemli güç. Şantaj ihtimalinden mahsus söz etmemişti. En iyi kartını kolunun yerinde saklıyordu. Michael gülümsedi. İşçi sendikalarımız, her yıl sendikalarının desteklediği kişiye oy veren milyonlarca Amerikalı. Bu oylar olmasa Jimmy Shea son seçimi kaybederdi ve o destekler olmazsa gelecek seçimi de kaybedecektir. Mesele onu yıkmak değil, mesele istediğimizi elde edene kadar o destekleri vermemek. Bizim gücümüz, Tam o anda kapıya vuruldu ve kimse bir şey demeye fırsat bulamadan kapı açıldı. Gelenler Al Neri ile birlikte içeri üşüşen öbür korumalardı. Dışarıda otomobil kapıları çarpılıyordu. ''Tamam, üç şey'' dedi Neri. ''Birincisi sakin olun, soğukkanlı davranın ve dağılmayın, tamam mı?'' Doğruca Tramonti'nin önüne gitti ve satırı masadan çıkarıp Balina Carlo'ya uzattı. ''Göründüğü gibi değil, inanın bana, korkacak bir şey yok. O yüzden her ne yapıyorsanız öylece kalın.'' Neri telaşla kapıya doğru gitti. ''İkincisi böldüğüm için kusura bakmayın. Üçüncüsü şey, Tom, bana orada yardım eder misin?'' Şimdi Al Neri'nin arkasında birkaç üniformalı polisle kimlik taşımalarını gerektirmeyecek o ucuz takımlardan giymiş birkaç sivil dedektif vardı. Yanıp sönen ışıklar aslında polis arabalarından gelmişti. Havai fişeklerin ışığı oradan görünemeyecek kadar uzaktaydı. Gözle değil zihinle görmüşlerdi. Donların çoğu koridordaki korumalarıyla göz teması kurabilmişti ve korumaların hiçbiri endişeli ve hatta düşünceli görünmüyordu. Bazıları jestlerle görünüşe aldırmamalarını, her şeyin yolunda olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Polisin aradığı kişinin Tom Hagen olması herkesi şaşırttı. ''Siz Thomas Feargal Hagen misiniz?'' Dedektif Hagen'ın ikinci adını doğru bir şekilde telaffuz etmişti. Hatta İrlandalı'ya benziyordu. ''Nedir mesele?'' dedi Hagen. ''Bizimle gelmeniz gerekiyor efendim.'' dedi ikinci dedektif. ''Avukatımı görmem lazım.'' dedi Tom. Michael'ın bildiği kadarıyla onun avukatı yoktu. Tom'un kendisi avukattı. Başkalarını böyle durumlardan kurtaran oydu. ''Bölge karakolunda telefonumuz var.'' dedi ikinci dedektif. ''Yeni, gayet iyi çalışıyor. Size bozuk para bile veririz.'' Masanın etrafındaki adamlar kararmış suratlarla izliyorlardı. Aslında polisler sahiden de orada olup bitenleri bilmiyormuş veya bilmek istemiyormuş gibiydi. Michael acaba bunu beceren Neri mi, bu Neri'nin tarzıyla bir tür profesyonel nezaket gösterisi mi diye merak ediyordu. Michael'ın çeşitli sebeplerle görmüş olduğu kadarıyla eski bir polis olarak böyle bir yanı yoktu. ''Konu nedir?'' dedi Hagen. İlk dedektif, ''Judy Buchanan adında bir kadın tanıyor musunuz?'' diye sordu. Hagen'ın rengi bembeyaz oldu. ''Kim?'' dedi. Michael metresinin adını duymamış gibi davranması bir şeyi değiştirmez diye düşündü. ''Bizimle gelmeniz lazım efendim.'' dedi dedektif. ''Size Judith Epstein Buchanan'ın cinayetiyle ilgili birkaç soru sormamız gerekiyor.'' 19. Ayrımın Sonu Sayfa 188.